Merhaba, bugünkü yayınımızda senin için bazı kaynakları inceleyeceğiz.
Evet.
Elimizde YouTube CEO'su Neil Mohan'ın platformun 20. yılı üzerine yaptığı konuşmalar var, bir de ilgili analizler falan. Amacımız ne? YouTube'un hani basit bir video sitesinden nasıl küresel bir kültürel güce dönüştüğünü anlamak. Bir de yaratıcılığın geleceğine dair ne gibi ipuçları var ona bakmak.
Çok ilginç bir konu.
Yani düşünsene 20 yıl önce o meşhur hayvanat bahçesindeyim videosuyla başladı bu serüven.
Evet, ilk video.
Bugün nereye geldik? Daha da önemlisi yarın nereye gidiyor? Hadi bakalım bu konuyu biraz deşelim diyorum.
Kesinlikle. Mohan'ın özellikle şu Cannes Lions Festivali'ndeki sunumu önemliydi. Orada bu evrimi üç temel dinamik üzerinden anlatıyor aslında.
Neymiş onlar?
Birincisi içerik üreticilerin dönüşümü. İkincisi hayran topluluklarının artan gücü. Üçüncüsü de yapay zeka tabii ki. Özellikle o ilk nokta, yani içerik üreticilerinin artık sıkça Hollywood'un yeni startupları diye anılması, bence bu çok çarpıcı.
Evet, bu yeni startup lafı benim de dikkatimi çekti. Kaynaklarda şey vardı, Inoxtag diye bir içerik üreticisi.
Evet, Everest tırmanışı.
Aynen. Adam Everest'te tırmanışını filme çekip bunu sinemalarda falan yayınlıyor. Düşünebiliyor musun prodüksiyonun boyutunu?
İnanılmaz.
Yani eskiden belki hobi gibiydi, video çekiyor denirdi. Şimdi bakıyorsun senaristi var, kurgucusu var, grafiker, pazarlama ekibi, yapım şirketi gibi çalışıyorlar. Bu sadece profesyonelleşme de değil sanki endüstriyi baştan yazıyorlar gibi.
Aynen öyle. Yani geleneksel medya devlerine kafa tutan daha çevik, daha bağımsız yapılar bunlar. Ve sadece üretim değil.
Tüketim de değişiyor diyorsun.
Kesinlikle. Analizlere göre en çok izlenen 100 YouTube kanalının yarısından fazlası için artık ana izleme platformu televizyon ekranları.
Ciddi misin? Televizyon mu?
Evet. Yani YouTube içeriği artık sadece telefonda, bilgisayarda değil.
Salondaki büyük ekrana taşınmış.
Aynen. Evin merkezine yerleşmiş durumda. Bu da ana akım eğlenceyle nasıl iç içe geçtiğinin net bir kanıtı bence.
Peki bu TV'ye geçiş, o YouTube'un hani interaktif ruhunu, yorum yapma, toplulukla etkileşim kurma olayını nasıl etkiliyor? Yani insanlar sadece oturup izliyor mu kanepede, yoksa o etkileşim devam ediyor mu bir şekilde?
Güzel soru. Kaynaklar direkt TV'deki etkileşim oranlarına girmemiş ama genel vurgu topluluk odaklı yapının sürdüğü yönünde.
Anladım.
Muhtemelen TV'den izlerken bile telefondan yorum yazılıyor, etkileşim devam ediyor. Ama asıl devrim izleyicinin rolündeki değişimde. Yani pasif izleyici
Ha.
aktif katılımcıya dönüşüyor. İşte o ikinci dinamik hayran toplulukları meselesi, değil mi?
Aynen öyle.
Ve burası gerçekten acayip.
Evet ya, ben de okuyunca şaşırdım. Şu Glitch'in The Amazing Digital Circus diye bir animasyon dizisi var.
Evet, pilot bölümü.
Pilot bölüm 300 milyon izlenmiş. Bu zaten devasa bir rakam. Ama asıl inanılmaz olan hayranların bu diziden esinlenip yaptığı şarkılar, oyunlar, mimler falan.
Ne kadar izlenmiş onlar?
Toplamda 25 milyar kez.
25 milyar mı? İnanılmaz.
Akıl alır gibi değil fark.
Bu rakamlar işte şeyi gösteriyor. Hayranlar artık sadece tüketici değil, kültürün aktif üreticisi, hatta şekillendiricisi olmuşlar.
Yön veriyorlar resmen.
Kesinlikle. Bir içeriği alıyorlar, yeniden yorumluyorlar, dönüştürüyorlar, bambaşka bir şeye evirip viral hale getiriyorlar. Ve bu sadece dijitalde kalmıyor. Sidemen örneği vardı değil mi kaynaklarda?
Evet, çok iyi bir örnek. Bir YouTube grubu olarak başlıyorlar, sonra kendi markaları, ticari ürünleri, hatta Wembley stadyumunu dolduran yardım maçları düzenliyorlar.
Vay canına. Yani sanal topluluklar fiziksel dünyada ölçülebilir somut etkiler yaratıyor.
Bu gücü yönetmek de ayrı bir sanat herhalde içerik üreticileri için. Kontrol biraz dağılıyor gibi. Bu durum zorluklar yaratmıyor mu?
Kaynaklar o zorluklara pek girmese de Mohan'ın genel yaklaşımı bunu bir fırsat olarak gördüğü yönünde. Yani hayran katılımını teşvik etmek içeriğin ömrünü ve etkisini katlıyor diyor.
Mantıklı.
Yapay zekaya geliyoruz. Mohan diyor ki yapay zeka yaratıcılığı hem daha ulaşılabilir kılacak hem de boyut atlatacak.
Yapay zeka deyince hep o korku beliriyor ya, insanların yerini mi alacak diye.
Ama kaynaklar tam tersini işaret ediyor. Vurgu yapay zekanın yerine geçmekten çok desteklemesi, güçlendirmesi üzerine.
Nasıl yani?
Şu Veo modeli mesela.
Evet, Google DeepMind'ın Veo modeli. Metin komutları veriyorsun. Sana kısa videolar, arka planlar falan üretiyor. Düşünsene, bir fikrin var ama görselleştirecek aracın yok.
Yapay zeka sana saniyeler içinde bir başlangıç noktası sunuyor.
Aynen öyle. Kaynaklara göre yakında YouTube Shorts'a da gelecekmiş Veo 3. Bu milyonlarca insan için yaratıcılığın kapısını aralayabilir.
Teknik engelleri azaltıyor yani. Başka ne gibi etkileri var peki?
Bir diğer bence devrimsel uygulama otomatik dublaj özelliği. Aloud diyorlar buna.
Hı hı.
Şu an 9 dilde çevirme yapabiliyor. Yakında 11 dil daha eklenecekmiş. Son 6 ayda 20 milyondan fazla video bu teknolojiyle dublajlanmış.
20 milyon mu? Çok iyi rakam.
Bu ne demek? Dil engeli ortadan kalkıyor. Yani Türkiye'deki bir içerik üreticisinin videosu tek tuşla Brezilya'da, Hindistan'da anında kendi dilinde izlenebiliyor.
Bu küresel erişim potansiyeli inanılmaz gerçekten. Yaratıcılığın ölçeğini tamamen değiştirir bu.
Kesinlikle.
Peki, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. İçerik üreticilerin bu evrimi, hayranların artan gücü, bir de yapay zeka desteği. Bütün bu kaynaklardan süzülen genel resim ne peki? Nereye gidiyoruz?
Gördüğümüz resim şu. İçerik üreticiler artık sadece eğlendiren figürler değil, daha derin hikayeler anlatan, kendi işini kuran girişimcilere, hatta ana akım markalarla işbirliği yapan vizyonerlere dönüşüyorlar. O sınırlar iyice belirsizleşiyor.
Evet.
Yapay zeka bu yaratıcılığın sınırlarını daha da zorlayacak gibi duruyor. Hayran toplulukları ise kültürü şekillendiren dinamik, interaktif güçler olmaya devam edecek. Yani izleyici artık sadece koltukta değil,
sahada, oyunun içinde, yaratımın tam merkezinde.
Aynen öyle.
Bu gerçekten heyecan verici bir tablo. Peki, tüm bu gelişmeler ışığında sana şu soruyu sormak istiyoruz dinleyici olarak. Yaratıcılığın, yapay zeka ve bu kadar güçlü topluluklarla yeniden tanımlandığı bu çağda senin için özgünlük ne anlama gelecek? Bence üzerine biraz düşünmeye değer.